Evet. Genelde hep başlangıca bir evetle başlıyoruz değil mi? Evet. Bakalım evetin arkasından ne geliyor? Geçtiğimiz hafta aslında birkaç haftadır diyebiliriz. Biliyorsunuz 1. Yuhanna mektubuna giriş yapmıştık değil mi? Araya birçok konular girdi çıktı. Ama bizler hala 1. Yuhanna mektubundayız. Ama hamdolsun ki geçen hafta 1. Yuhanna mektubunu 1. bölümünü o 10 ayetlik parçayı tamamladık, bitirdik ve 2. bölüme geçmeye hazırız. Ve bugün 1. Yuhanna mektubunun 2. bölümüne gireceğiz birlikte. Biliyorsunuz ben tabii ki 1. Bölümün özetini yapmak istemiyorum. Ama sadece birkaç söz söylemek istiyorum 1. bölümle ilgili olaraktan. Sadece şunu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz o dönemlerde bir akım vardı, Gnostikler diye, Gnosizm. Bu bilgiye önem veren, bilgiyi önde tutan bir akımdı, bir inançtı bu Gnosizm. Bilginin yeterli olduğuna inanıyordu bu insanlar. Ve Aziz Yuhanna bu mektubu Tanrı esiniyle, Kutsal Ruh'un esiniyle kaleme alırken aslında Gnostikleri de önüne alarak bu mektubu yazdı. Yani burada biz baktığımız zaman açıkça görüyoruz ki aslında insanlar bugün ya kendisini Tanrı seviyesine çıkarmaya çalışıyorlar, insan kutsaldır, iyi bir varlıktır diyorlar, ya da Tanrı'yı, kutsal olan Tanrı'yı kendi seviyesine indirmeye çalışıyorlar. Ama gördük ki 1. Yuhanna mektubunun 1. bölümünde bu her ikisinin de ne biz Tanrı seviyesine çıkmaya gücümüz var insan olarak ne de Tanrı'yı kendi seviyemize indirme hakkımız var değerli kardeşler. Ama bunun çözümünü Yuhanna çok güzel bir şekilde bize aktarıyordu. Nasıl aktarıyordu bunu bizlere? Nasıl aktarıyordu bunu bizlere? Şimdi kendimizi Tanrı'nın seviyesine çıkartamayız. Tanrı'yı da kendi seviyemize indiremeyiz. Peki çözüm yok mu? Çözümü bize Yuhanna sunuyordu. Neydi? Çözüm neydi? Yapmayın kardeşler. Çözüm neydi? Çözüm. Aspantina filbarut ya küllü ya Arnavut. Ha? Ya. Evet. Bakın 9. ayeti okur musunuz? 1. bölümün 9. ayetini. Çok iyi bilinen bir ayet. Bu ayeti de ezberleyin. Bu ayeti de ezberleyin lütfen. Haftaya sor Sami bunlara. 1. Yuhanna 1:9. Ama günahlarımızı itiraf edersek. Bak amayla başlıyor. Yani aslında ne kendimizi Allah'ın seviyesine ne de Tanrı'yı kendi seviyemize indirebiliriz. Ama bir çözüm var. Nedir? Diyor ki ama diyor günahlarımızı itiraf edersek yani açıkça söylersek ne diyor? Güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Demek ki çözüm Tanrı'da değerli kardeşler. Çözüm Tanrı'da olduğunun altını çiziyor. Yuhanna 9. ayet ile 1. bölümün 9. ayetiyle. Demek ki Rab Tanrı ile birlikte yürüyebilmenin sağlıklı bir şekilde bu yeryüzünde varlığımızı sürdürebilmenin ön koşulu benim sesim çok kuvvetli olduğu için uyandırdık değil mi Songül? Ha? Sesin çok güçlü olduğu için. Ya sağlıklı bir şekilde varlığımızı sürdürebilmek için ön koşul olarak Rabbin önüne gelip günahımızı açıkça itiraf etmek gerekiyor. İtiraf ettiğimizde Tanrı bizi bağışlıyor ve o bozuk olan günahtan dolayı hasar gören ilişkiyi yeniden onarıyor ve tekrar ilişki içerisine girip sağlıklı bir şekilde yürüme imkanı bize sağlamış oluyor sevgili kardeşler. Demek ki sağlıklı bir şekilde yürümenin koşulu günahımızı görmezlikten gelmek değil, görüp, kabul edip, tövbe etmek. Açıkça söylemek ve tekrar o ilişkinin kurulmasına izin vermemiz gerekiyor. İkinci bölüme girdiğimiz zaman, yani kitabın ikinci bölümüne, 1. Yuhanna mektubunun ikinci bölümüne girdiğimizde, Rab İsa Mesih'e iman edip, onun aracılığıyla yeniden doğarak Tanrı çocukları olan kişilerin Rab ile olan paydaşlık içinde kalarak, yani Rab ile olan paydaşlık içerisinde olarak nasıl yaşayabileceklerini, o paydaşlığın nasıl devam edeceğini açıklayan bir önceki bölümün devamıdır aslında ikinci bölüm. Yani bir önceki bölümdeki o paydaşlığın, o ilişkinin devamı nasıl olabilir sorusuna ikinci bölüm çok güzel bir şekilde bize yanıt veriyor değerli kardeşler. Tanrı çocuğu olabilmenin ön koşulu nedir? Tanrı çocuğu olabilmek için birçok insanlar Tanrı insanları yarattı, hepsi Tanrı çocukları diyor. Tamam, yaratan Tanrı'dır, doğrudur ama Tanrı çocuğu olabilmenin bir ön koşulu var. Kutsal kitabın bize aktardığı bir koşul var. Nedir o? Evet. Ya, glauben, yani iman diyoruz değil mi? İman aracılığı, yani yeniden doğmak diyoruz. Bakın, çünkü iman çok önemli, doğru ve önde olması gereken bir şey. Ama ben buna ilave olaraktan iman çizgi koyuyorum. Yeniden doğmak, yani Rab ile yürümeye karar vermek. Çizgiyi kapatıyorum ondan sonra. Yeniden doğmak gerekiyor. Ön koşul yeniden doğmaktır. Çünkü birçok kişi Hristiyan olduğunu söylüyor. İsmen o ismi taşıyor. Hristiyan ismini taşıyor. Tanrı'ya inandığını söylüyor. Ama bugün birçok inanç içerisinde olan insanlar da değil mi? Tanrı'ya inandığını söylüyor. Tabii. İşte onun için yeniden doğmak diyorum ya. Onu içine alabilmen için yeniden doğman gerekiyor. Yeniden doğmadan içine alamazsın. Onun için doğru. Yeniden doğmak gerekiyor. Yeniden doğduğumuz zaman yeni bir başlangıç oluyor hayatımızda. Demek ki ön koşul yeniden doğum olduğunu söyleyebiliriz. Yani Rabbimizin günahlarımız için öldüğüne ve üçüncü gün ölümden görkemle dirildiğine iman etmemiz şart olaraktan bize önümüze konuluyor, zorunlu kılınıyor. Onun için İsa Mesih ne dedi? Yol benim dedi Yuhanna 14. bölüm 6. ayette. Yol benim dedi, gerçek benim dedi ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Demek ki yeniden doğum olmadan, İsa Mesih olmadan kesinlikle ışıkta yürümek mümkün değil zaten. Çünkü birinci bölümün konularından bir tanesi de buydu değil mi? Işıkta yürümek, ışıkta kalmak. Tanrı sözünde hareket etmek. Onun için değerli kardeşler kesinlikle Rabbimizin bir köprü olarak, Tanrı ile bizim aramızda bir köprü olarak olması, bulunması gerekiyor. Çevremize baktığımız zaman çevremize bulunan birçok insanlar kendi ahlaki yaşam düzeyleri, İyi işleri sayesinde yaptıkları doğruluklarla Tanrı'ya ulaşabileceklerini düşünen bir düşünce içerisinde çaba harcıyorlar. Yani iyilik yaparak, sevaplar işleyerekten değil mi? Tanrı'ya ulaşma, Tanrı'ya gitme çabası içerisinde olduklarını görüyoruz çevremizde. Yani onların ilkesi şöyle: şu iyiliği yaptım, bir basamak. Arkasından bu iyiliği de yaptım, ikinci basamak. Yani şu iyiliği yaptım, bir basamak. İkinci basamak şu iyiliği yaptım, bu iyiliği yaptım. Yani bir takım basamaklarla Tanrı'ya ulaşma çabası içerisinde olduklarına tanık oluyoruz. Doğru mu? Ama bunun mümkün olmadığını Kutsal Kitap bize çok açık, çok net bir şekilde açıklıyor. Her zaman burada ifade ettiğim bir ayet var. Efesler 2. bölüm 8 ve 9. ayetler. Değil mi? Efesler 8 ve 9'da ne diyordu 2. bölüm 8 ve 9'da? İnayetle ve imanla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil. Tanrı'nın armağanıdır. Hiç kimse övülmesin diye, bakın, iyi işleri, yani işlediğin sevapların sonucu değildir diyor. Demek ki benim kurtuluşum benim yaptığım iyiliklere dayanmıyor. Yaptığım güzelliklere dayanmıyor. Ben zaten şöyle diyorum. İman etmenin getirdiği bir sonuç var. İyi işler. Yani bir şekilde iman kök oluyor, temel oluyor. Ama onun meyveleri de bizim işlerimiz oluyor. Yani iman ettiğimiz için o iyi işler, sevap diye ifade ettiğimiz o iyi işler bizim hayatımızda yansımaya, akmaya, başka tarafa doğru boşalmaya devam ediyor sevgili kardeşler. Onun için bunun en güzel örneğini hepimizi cebinden çıkaracak bir kişi vardı Kutsal Kitap'ta. Güzel bir örnek bir adam. Kimdi? Ferisi Nikodimos. Ferisi Nikodimos'u biliyorsunuz değil mi? Yuhanna 3. bölümde İsa'yla birlikte çok önemli bir konuyu konuşmak için gece vakti İsa'ya gidiyor konuşmak için. Bakın bu kişi inancın gereklerini, dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan, bildiği gerçekleri başkalarına öğretmeye çalışan, dürüst, samimi, içten, candan, inancına bağlı bir din adamıydı, bir öğretmendi bu insan. Ama çok ilginçtir, bu kişiye de bu kadar üstün özelliklere sahip olmasına karşın buna rağmen Tanrı İsa Mesih Nikodimos'a çok açık bir şekilde ne dedi? Yeniden doğmalısın. Yani yukarıdan doğmalısın dedi. Onun için 7. ayette, 3. bölüm 7. ayette diyor ki sana yeniden doğmalısın dediğime şaşma. Çünkü Nikodimos şaşırdı. Şok geçirdi Nikodimos. Çünkü Nikodimos düşünüyordu ki ya ben zaten yapmam gerekenleri yapıyorum. Bu yeterli değil mi? İsa dedi ki hayır bu yetmez. Yukarıdan da doğman gerekiyor. Yani yeniden doğman gerekiyor. Yeniden doğuş yoksa senin yaptığın bütün her şey sana hiçbir şey kazandırmaz. Neden? Tanrı bizi kötülük yapmak için mi yarattı İbrahim? Hayır. İyilik yapmak için yarattı. Benim yaptığım iyilikler zaten benim yapmam gereken şeyler. Yani ben iyi bir adamsam, iyi bir işler yapıyorsam bunu yapmam gerektiği için yapmak zorundayım. Ama kurtuluş, sonsuz yaşama sahip olmak başka bir şey. Senin yeniden doğman gerekiyor. Onun için Nikodimos'a da açıkça söyledi. Evet sana önemli belirtiyorum. Yukarıdan doğmadıkça bir insan Tanrı'nın egemenliğine girmesi kesinlikle düşünülemez değerli kardeşler. Onun için günahın getirmiş olduğu o sonsuz ölüm yargısından kurtulmanın koşulu yeniden doğmaktır. Bu yeniden doğuşu öne çıkartıyorum çünkü ikinci bölümde önemli olduğu için. Ve bizler günahlarımızdan dolayı çaresiz durumdayız değerli kardeşler. Güçten yoksunuz, kayıp kişileriz. Ve bu gerçek çok açık bir şekilde haberci Pavlos Romalılara yazmış olduğu mektupta 3. bölümde 10. ve 12. ayetlerde 10, 11 ve 12. ayetlerde çok açık bir şekilde mezmurlardan bir alıntı yaparaktan çok güzel bir şekilde bize açıklıyor değerli kardeşler. Diyor ki hani içinde bulunduğumuz durumu açıklıyor. Diyor ki doğru kimse yok diyor. Tek kişi bile yok. Anlayan kimse yok. Tanrı'yı arayan yok. Hepsi saptı. Tümü yararsız oldu. İyilik eden yok. Tek kişi bile. Demek ki açıkça görülüyor ki hepimiz günahlıyız ve günahlı olduğumuz için günah işliyoruz. Bakın bu çok önemli. Ben burada arada bir söylüyorum. Yani ben günah işlediğim için günahlı değilim. Benim doğam, yapım, özüm günahlı olduğu için, yapı bozuk olduğu için, özüm bozuk olduğu için ben günah işliyorum. Yani günah işlememin tek nedeni Recep'in özü bozuk olduğu için günah işliyor. Yapımız bozuk değerli kardeşler. İşte bu nedenle Mesih bağlılığından Tanrı çocuğu olmaktan söz ederken yeni doğuş konusunu çok iyi anlamamız gerekiyor değerli kardeşler. Yeniden doğmanın ne demek olduğunu hepimiz kavramamız, anlamamız gerekiyor değerli kardeşler. Onun için hangi dinin içerisinde olursan ol, Hristiyan olmuşsun ya da herhangi bir inanç içerisinde olmuşsun, herhangi bir felsefi düşünce içerisinde olmuş olasın, bu hiç ama hiç önemli değil. Hangi düşünceye sahip olduğun, o düşünceyle ilgili ne kadar bilgi sahibi olduğun hiç önemli değil. Önemli olan yeniden doğdu mu, doğmadın mı? Yeniden doğuşun var mı, yok mu? Asıl önemli olan değerli kardeşler bu. Onun için özellikle vurguluyorum. Yeniden doğuşu olmayan bir kişi 1. Yuhanna mektubunda 1. bölümde de söylediği gibi ışıkta yürümesi mümkün değildir. Yani ışıkta yürümeyi beceremez ve kesinlikle bilemez ve anlayamaz değerli kardeşler. Onun için o yönde de ışıkta yürüme konusunda da başarı ondan beklenemez. Işıkta yürümenin ön koşulu yeniden doğmaktır. Yeniden doğan bir kişi ancak ışıkta kalarak yani bak güzel bir ilahi söyledik herhalde ilk ilahi 95'ti değil mi Christine 95'ten söyledin. Orada ne diyordu 95. ilahide? Bak o çok önemli. Onu ben uyduğu için size söyleyeceğim. Bakın tekrarında çok güzel sözler var. Bak kararımı ben verdim. Kararımı ben verdim diyor. Bakın burası çok önemli. Ayak izi Mesih'in olacak yolum benim. Demek ki yeniden doğmak nedir? Eşittir. İsa'nın ayak izlerinde yürümek demektir. Bakın bu çok önemli. Yeniden doğmak eşittir. İsa'nın yürüdüğü yolda yürümektir. İsa gibi olmaktır aslında. Özü bu. Biz İsa olmuyoruz ama İsa gibi olma gayreti içerisindeyiz. Eğer Tanrı'ya ait olduğumuzu söylüyorsak, Mesih'e ait olduğumuzu söylüyorsak, kime ait olduğumuzu hayatımızda, her alanında, davranış ve sözlerde yansıtmamız, göstermemiz, açıklamamız gerekiyor değerli kardeşler. Demek ki 1. Yuhanna mektubunun bize koşul olarak öne sürdüğü 1. nokta yeniden doğmak. Peki 1. bölümde çok geniş yer verdiğim 2. bir koşul var. Işıkta yürümenin, sağlıklı bir şekilde yürümenin bir ön koşulu var. Dedik ya yeniden doğmak önemli. Önce yeniden doğmak gerekiyor ama 2. koşul da var. Yeniden doğmakla iş bitmiyor. 2. bir koşul var. Onu da size detaylı bir şekilde açıkladım 1. bölümü noktalarken, tamamlarken geçtiğimiz hafta. Lütfen söyleyin. Ya doğru. Metanoi zaten evet doğru. Doğru. Aslında hatırlattı Kersi. Bir de öbür söz vardı. Şimdi metanoi bir kez yapılıyor hayatımızda. Anlayışa kavuşup meta sonra demek, noi anlayış demek, anlayışa kavuştuktan sonra bir kez yapılıyor. Ben 79'da verdim o kararı, anlayışa kavuştum ve iman ettim. Ama bir de var, başka bir söz vardı. Homo logeo sözü. Homo logeo. Hatırlattı Kersin. Tamam doğru. Yani nedir bu homo logeo? Günahını açıkça söylemek. Yani her gün günaha düşüyoruz. Her gün tövbe ediyoruz. Demek ki ikinci koşul nedir? Yeniden doğmak. Ama yeniden doğduğunda sağlıklı bir şekilde o ilişkiyi nasıl devam ettirebilirsin? Sürekli tövbe ederek. Günahını görüp, kabul edip, açıkça söyleyerek değerli kardeşler o ilişkiyi sağlıklı bir noktada tutar ve o ilişkinin sağlıklı bir şekilde devamını sağlamış olursun değerli kardeşler. Demek ki ikinci koşul tövbedir. Bizler iman ettiğimizde tabii ki kusursuz olmuyoruz değerli kardeşler. Bu dünyada yaşıyor olduğumuz için, cennette yaşamadığımız için her gün günaha düşüyoruz. Ve düşmeye de devam edeceğiz. Bunu kabul etmek zorundayız. Ama tekrar vurguluyorum, günahlarımızı açıkça Rabbimizin önünde itiraf etmemiz gerekiyor. O ilişkinin sağlıklı bir şekilde devamı için. Onun için giriyoruz şimdi yavaş yavaş bu ön açıklamayı yaptıktan sonra yavaş yavaş ikinci bölüme giriyoruz şimdi. İkinci bölüme bir girişti bu anlattıkları. Şimdi ikinci bölümün ilk ayetine bakalım. İkinci bölümün ilk ayeti ne diyor? İkinci bölümün ilk ayeti ne diyor? Yavrularım diyor. Bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Şimdi ben tabii ki açıklayacağım ama bu şimdi ayete baktığınız zaman çok net görünen bir gerçek var burada. Bir ilke var değerli kardeşler. Bakın bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum diyor. Ama bir ama sözü var. Bu neyi açıklıyor bize bu ama sözü? Şunu açıklıyor. Evet benim sizden beklentim yani sizin önünüze koymanız gereken hedef, önünüze koymanız gereken amaç ne olması lazım? Günahsız bir hayat olması lazım. Yani günah işlemeden, günaha düşmeden hayatınızı sürdürmek olmalı. Ama diyor ki kutsal kitap, Tanrı biliyor bizim ne kadar zayıf olduğumuzu. Tanrı biliyor bizim ne kadar güçten yoksun olduğumuzu. Ama diyor, içinizden biri günah işlerse, bakın bu çok önemli. Demek ki Tanrı çocuğu günaha düşer mi? Evet düşer. Ama her zaman söylüyorum, Tanrı çocuğu günaha düşer ama hiçbir şey yokmuş gibi günah içerisinde hayatını devam edemez. Mümkün değil, karakteri müsaade etmediği için, yeniden doğmuş olduğu için. Ama içimizden bir günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde ne diyor? Savunur. Bu harika bir söz. Şimdi bakın burada aslında gerçekten Grekçesinde hani çocuklarım diyor ya aslında küçük çocuklarım aslında daha da sıcak bir terim var Türkçede. Yavrularım. Yavrularım. Yavrularım. Şimdi bu aslında bizim Yuhanna'nın dilidir ha size söyleyeyim. Yani Yuhanna'ya baktığımız zaman Yuhanna'nın dilinin çok sevgi ağırlıklı olduğunu görmek imkansız değil. Onun hem mektuplarında görebiliriz hem de o müjde yazısı olan Yuhanna kesimine baktığımızda orada çok net bir şekilde görmek mümkün. Şimdi bu yavrularım sözünü kim için kullanıyor? İmanlar için kullanıyor. Yani tüm Tanrı çocuklarını bu yavrularım ifadesi tüm Tanrı çocuklarını içine almış oluyor. Bu neyin ifadesidir? Sevginin ifadesidir. Yavrularım ifadesi. Yani bu neyi açıklar bize? Bize şunu açıklar. Hani anne ile baba arasında, anne baba ve çocuklar arasında var olan, o yuvaya yerleşmiş olan sevgi ilişkisini bize açıklar. Yani bir babanın eşiyle olan ilişkisi, baba ve annenin bütünlük içerisinde çocuklarıyla olan ilişkisini nasıl olması gerekiyor? Sevgi ilişkisi içerisinde olması gerekiyor. Aynı şekilde değerli kardeşler, buradaki anlatım da böyle bir ilişki olması gerektiği öne çıkarılıyor burada. Onun için onun bize olan bu sevgisi bizi ne yapsın? Daha çok istekli kılsın. Rabbin sevgisi bizi istekli kılsın. Bakın bu çok önemli. Ben Rabbin ardından gidiyorum ama zorunlu bir şekilde değil. Bir baskı altında kalarak değil. Gitmelisin, yapmalısın. Elinde sopalı böyle eli maşalı bir Tanrı değil. Bizi azarlayan, bizim kafamıza pat pat vuran bir Tanrı değil. Bakın bu bizi daha çok istekli kılıyor Rabbi izleme konusunda. Demek ki ben isteyerek Tanrı'yı izlemem gerekiyor. Neden? Onun bana olan sevgisinden dolayı. O sevgi beni istekli kılıyor. O sevgi beni Mesih'e daha çok, Mesih'in arkasından gitmemi daha çok çörüklüyor. Daha çok ateşliyor. Bunu söyleyebiliriz sevgili kardeşler. Onun için bu bölümün ilk ayeti bize şunu açıklıyor, öne çıkarıyor. Tanrı'nın arzusu, Tanrı'nın isteği, Tanrı çocuğunun günah işlememesidir. Öne çıkan gerçek bu. Tanrı'nın arzusu bu. Çünkü neden? Çünkü Tanrı'nın kendisi kutsal olduğu için, kusursuz ve tam olduğu için çocuklarından da böyle bir hayat bekliyor. Ama diğer taraftan da Rab Tanrımız zayıflıklarımızdan dolayı mükemmel olmadığımızı da biliyor hamdolsun. Bunu şöyle benzetebilirim ben. Şimdi bir şairin çok güzel bir şiiri var. Bu şair şiirinde hayatı, yaşamımızı, yaşadığımız hayatı bir tekneye benzetiyor. Tekne. Ve o tekne hayat içerisinde yol alıyor. Değil mi? Yol alıyor. Yol alırken fırtınalar da var. Tekne bazen yana yatıyor, sağa sola yatıyor, bazen batıyor ve bazen ne yapıyor? Su alıyor. Tekne su alıyor bazen. Yaşam fırtınalarından dolayı, değil mi? Şimdi yaşam teknesi su almaya başladığı zaman ne oluyor? Tekne yavaş yavaş suya gömülmeye başlıyor. Doğru mu? Ve bu ayete göre, bu ikinci bölümün ilk ayetine göre o zaman ne oluyor değerli kardeşler? O savunucu olan, bizi savunan, diri olan Rabbimiz İsa Mesih bize can yeleğini uzatıyor. Can yeleği. Yani şöyle düşünün. Bir gemi bu Titanic batarken de onu canlandırdılar. Titanic filmini yaparlarken de görmüşsünüzdür belki. Gemi o buz dağına çarptıktan sonra batmaya başladığında yaptıkları ilk hareket neydi? Geminin kurtaran tekneleri var. Gemi batmaya başladığı zaman ne yaparlar? O tekneleri suya indirirler. Burada anlatılan tam bu değerli kardeşler. Şimdi biz günahlıyız. Güçten yoksunuz ve çaresiziz. Biz yaşam fırtınaları içerisinde yol alırken, yaşam fırtınaları içerisinde hayatımızı sürdürmeye çalışırken o fırtınalardan dolayı ister istemez batıyoruz. Batarken Rab bizim yok olup gitmemize izin vermiyor. Tıpkı Petrus'un yok olup gitmesine izin vermediği gibi. Ne yapıyor? Can yeleğini, Petrus'a elini uzattığı gibi bize de bir savunucu olaraktan can yeleğini uzatıyor. Bu da bize açık bir şekilde kurtuluşumuzun Tanrı'nın emin ellerinde, garanti altında, güvence altında olduğunu bize çok açık bir şekilde burada sergilemiş oluyor sevgili kardeşler. Bu savunucu sözü benim için çok önemli bir söz. İçimizden biri diyor, günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Bakın kim savunur? Savunan kim? Recep sizi savunmayacak. Ben bazen bizim insanlarla konuşurken kitap masasında birisi bana demişti ki ya tamam sen çok fazla biliyorsun. Zaten çok fazla bilmiyorum aslında. Bir hiç olduğumu da biliyorum ama o öyle dedi bana. Sen çok fazla biliyorsun. Bak benim bir tanıdık var. Tanıdıkla seni tanıştırayım. Onunla beraber konuşalım. Kendisi emekli bir hocaymış. Ben ona o zamandan şu ifadeyi kullandım. Bak kardeşim. Yani Müslüman olabilirsin ya da Hristiyan olabilirsin. Ama ölüp Rabbin huzuruna çıktığın zaman yanında Müslüman isen ne bir hoca olacak, imam olacak. Ne de Hristiyansan bir papaz olacak. Tek başına çıkacaksın Rabbin önüne. Yanında bir papaz ya da bir hoca olmayacak. Bu ifadeyi söylüyorum. Ama bakın burada harika bir ifade var. Bizi savunan bir papaz değil. Bizi savunacak olan, bizi çok seven bir kişi de değil. Bakın bizi savunan kim? Bak doğru ve adil olan kurtarıcımız İsa Mesih. Bakın çok ilginç. Savunma sözü Grekçe'de parakletos sözü. Şimdi parakletos deyince aklınıza ne geliyor? Parakletos çok bilinen bir söz. Hepimizin bildiği bir söz. Kullandığımız bir söz. Parakletos sözü. Parakletos'u ne için kullanıyor Grekçe'de? Kutsal ruh için kullanılan bir söz değil mi parakletos sözü? Yani teselli eden. Bakın savunma sözü için, savunucu söz için Grekçesine baktım. Orada parakletos sözü kullanılıyor. Aynı söz. Ya bu harika bir şey. Bakın değerli kardeşler. Hatırlayın. Demiştim ki size bu kutsal hani sahip olduğumuz sonsuz yaşamın ne kadar emin ellerde olduğunu anlatırken Yuhanna 10. bölümden bir ayet kullanmıştım. 27, 28, 29. ayetleri kullanmıştım. Orada İsa diyordu ki elimden kimse kapamaz ve ondan sonra devam ediyor 29. ayette babamın elinden onları kimse kapamaz. Demek ki hem İsa'nın elinden hem babanın elinden demekle neyi kastediyor? Duble, çift garanti veriyor bize. Kimse babanın elinden, İsa'nın elinden bizi kapacak yeterlilikte, güçte değil. Şimdi buraya baktığımız zaman bu savunma sözü için kullanılan söz aynı söz, parakletos sözü. Ve burada şu gerçek ortaya çıkıyor. O zaman benim Rabbim göklerde, babanın sağında, ayakta, dimdik durarak, bunu özellikle altını çiziyorum. Dimdik durarak bizi savunurken göklerde babanın sağında, aynı zamanda da iman aracılığıyla sahip olduğumuz kutsal ruh parakletos ne yapıyor? Beni bu yeryüzünde savunuyor. Bu ne demektir? Bu da çift. Demek ki kutsal ruh beni yeryüzünde savunurken baba da İsa Mesih de beni babanın yanında savunuyor. Demek ki hem kutsal ruh beni yeryüzünde savunuyor, bana gereken desteği veriyor. Baba da yukarıda da oğul gereken desteği veriyor. Çünkü parakletos sözünün içsel anlamı ihtiyaç durumunda yardımcı birinin araya girmesi demek. Yani ihtiyacın olduğu anda yardımcı biri araya giriyor. Şimdi bak düşünün değerli kardeşler. Suçlu mahkemede ne yapıyor? Suçlu mahkemede ne yapıyor? Ayakta dikiliyor değil mi? Ama avukat ne yapıyor? Avukat ne yapıyor? Oturuyor öyle değil mi? Oturuyor. Avukat oturuyor. Ama avukat ne zaman ayağa kalkıyor? Değil mi? Savunmaya başladığı zaman hemen araya giriyor. Değil mi? Suçluyu savunmaya çalışıyor. Bakın aynen böyle gözünüzde canlandırın. Rab İsa'nın bizim için yaptığı tam budur. İhtiyacımız olduğu anda ne yapıyor İsa Mesih? Bir avukat olarak araya girip bizi savunuyor anlasın. Bakın ben bunu bilmiyorum arada bir burada söylediğimi söylemedim. Beni çok etkilemiştir. İşte İstefanos'u düşünün. Taşlanan İstefanos'u düşünün. İnancından dolayı taşlandı. İnancından dolayı hakarete uğradı ve son nefesini verirken İstefanos ne diyor? Gözlerini gökyüzüne kaldırdı diyor. 7. bölümde yanılmıyorsam. 7. bölümde 55 ya da 56 oralarda diyor ki gözünü yukarıya kaldırdı ve bir şey gördü. Göğe baktığında gözlerini yukarıya ölmek üzereyken gözlerini yukarıya kaldırdığında bir şey gördü. Ne gördü? Tanrı'nın sağında İsa'yı diyor ki bak orada dururken diyor. Almancasına baktım Ebefelder güzel bir tercüme. Stehen diyor. Stehen oturarak olmaz değil mi? Stehen Almanca'da stehen lafı kullanmış. Ebefelder'e baktığım zaman. Yani Yunancasında İngilizcesinde stand diyor. Yani ayakta duran. Demek ki aslında Stefanos göğe baktığında babanın sağında dikilmekte olan, ayakta duran İsa'yı gördü değerli kardeşler. Stefanos'u savunan, ayakta onu savunan. Demek ki Rab İsa Mesih ayakta dimdik bir şekilde bizi savunuyor. Savunucumuz hamdolsun. Burada da kutsal ruh parakletos burada bizi savunmaya devam ediyor hamdolsun. Gerçekten de inayet aracılığıyla kurtulduk. Ve inayet aracılığıyla da yaşamımıza devam ediyoruz. Onun için söyleyebilirim ki günah çeşidi ne olursa olsun. Değerli kardeşler günahımız ne olursa olsun Rabbin inayeti günahımızdan çok daha çok daha çok daha büyük. Eğer o günahı olmasaydı bakın Petrus var ya Petrus bile imanını kaybedebilirdi. Neden bunu söylüyorum? İsa ne dedi Petrus'a biliyor musunuz? Hani o üç kez inkar etme olayında. Petrus dedi. Ben imanını yitirmemen için senin için dua ettim. Bakın değerli kardeşler, övünecek hiçbir şeyimiz yok. Bakın bunu açıkça söylüyorum. Övünebileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. İmanımızı kaybetmemek için bile Rab İsa Mesih, Rab Tanrı benim için dua ediyor. Sanma ki sen o sıkıntıları aşıyorsun. Rab senin için dua ettiğinden dolayı, Rab senin arkanda dualarıyla destek olduğundan dolayı sen hala iman hayatını yaşıyorsun. Hala iman içerisinde iman hayatını sürdürmeye devam ediyorsun sevgili kardeşim. Rabbin tamamen inayeti bu. Gerçekten inayeti. Onun için diyor günah çoğaldığında evet Tanrı'nın inayeti de aynı hızla çoğalıyor. Demek ki inayet günahtan çok ama çok daha büyük değerli kardeşler. Onun için bir imanlı Tanrı çocuğu kesinlikle ve kesinlikle günaha düşer ama hiçbir şey yokmuş gibi vurdum duymaz bir tutum içerisinde günah içerisinde yaşamaya devam etmez değerli kardeşler. Ama eğer değerli kardeşler yaşamaya devam ediyorsa iki şey söz etmiştim. Hatırlıyor musunuz önceki bölümü konuşurken? İki şey ancak mümkün olabilir. Eğer Tanrı çocuğu ise, eğer yeniden doğduysa, hala günah içerisinde devam ediyorsa iki şey mevcuttur. Ya bu insan Tanrı'nın önüne gelip günahından dolayı tövbe etmediği için, günahını açıkça söylemediği için yüreği nasırlaşmış ve duyarsız olmuştur. Duyarsızlaşmıştır. Ya da değerli kardeşler acı ama gerçek yeniden doğuşu yoktur. Bakın yeniden doğuşu yoktur. Bu çok sert bir ifade değil mi? Evet. Eğer yeniden doğuşun olduğunu söylüyorsan eninde sonunda Tanrı çocuğu içinde bulunduğu günahı görür, geriye döner, tövbe eder ve tekrar Tanrı'yla olan o ilişkiyi kurma gayreti içerisinde olur. Kutsal Ruh bu yeryüzünde bizleri teselli ediyor, savunuyor ve Rabbimiz de kurtarıcımız İsa Mesih de yukarıda babanın yanında bizi savunuyor ve teselli ediyor. Ve bu gerçekten de onun böyle bir savunucu olması harikadır değerli kardeşler. Ve burada neden savunduğunu ikinci ayete baktığımız zaman ikinci ayete bakın. Neden savunduğunu yani savunma nedenini açıklıyor bize. O günahlarımızı yalnız bizim günahlarımızı değil bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. Demek ki savunma nedeni yani savunma hakkı nereden doğuyor Rabbimizin? Nereden buluyor bu savunma hakkını? Kendisini çarmıhta feda etmiş olmasından, kendi varlığını çarmıhta feda etmiş olmasından, kurban bizim yerimize kendini kurban olarak sunmasından dolayı bu hak onda beliriyor değerli kardeşler. Savunma hakkı doğmuş oluyor. Onun için o bizi günahlarımız için kendisini çarmıhta feda etti ve bedeli ödeyerek Tanrı'yla ilişkiyi yeniden düzeltiyor hamdolsun. Onun için o bizim birinci bölümün ilk ayetinde açıkça ifade ettiği gibi o günahlarımızın giderilmesini sağlayan tek kurban. Bak günahların giderilmesini sağlayan kurban. Kusursuz kurban. O kurbanlıktan dolayı bizim günahlarımız ortadan kalkma olanağına sahip olmuş oluyor. Onun için o babanın yanında benimle Tanrı arasına giren tek savunucu. Bakın burada yine ben bilmiyorum belki yıllar önce örnek vermiştim. Olmuş bir olaydır. Bunu anlayabilmeniz için tekrar burada söylemek istiyorum. Bir üniversite öğrencisi, Amerikalı bir üniversite öğrencisi trafik kazası geçiriyor. Ve trafik kazası geçirdikten sonra trafik kazası karşı tarafa 10 bin dolar ya da 9 bin, 8 bin neyse zarar veriyor. Suçlu. ve mahkemeye çıkmak zorunda kalıyor. İlginç olan, nasıl düşünürseniz düşünün, tesadüfen onu yargılayacak olan kişi kim biliyor musunuz? Babası. Çünkü babasının mesleği yargıç. Şimdi ne düşünürüz biz? Torpili biz severiz ya Türkler olarak. Genelde hep torpil sokarız, araya birilerini sokarız işimiz olsun diye. Doğru mu? Şimdi ne düşünüyor insan? Allah diyor. Yargıç babası bu işten yırtar, karşı taraf suçlu çıkar. Hayır. Babası kızını suçlu ilan ediyor. Evet diyor ve onu 8.000-9.000 dolara mahkum ediyor. Baba ne yapıyor? Öğrenci. Bizler gibi günahtan yoksunuz. Günahtan dolayı güçten yoksunuz. Çaresizsiniz. Günahımızın bedelini ödeyebilecek yeterlilikte değiliz. Aynı üniversiteli kız gibi. Pratik olaraktan düşünün. Baba ne yapıyor? Önlüğünü, o siyah önlüğünü çıkartıyor. Açıyor çantasını. İçine koyuyor önlüğünü. Çıkartıyor çek defterini. 8-9 bin dolarlık çeki yazıyor ve kızının eline veriyor. İşte Tanrı bizim için bunu yaptı değerli kardeşler. O kadar harika bir şey. Bakın, ödeyemediğimiz için o borcu, günah borcunu ödeyebilecek yeterlikte olmadığımız için baba Mesih aracılığıyla, o biricik oğul aracılığıyla bizim günahlarımızı çarmıhta halletti. Bedeli ödedi bizler için. Bu ne yapsın bizi biliyor musun? Kamçılasın. Atı nasıl kamçıladığın zaman şahlanıyor at. Aynı şekilde bizi kamçılasın değerli kardeşler. Daha çok istekli kılsın Rab'be karşı. Rab için çıldıralım. Rab için kuduralım. Deyimi yerindeyse. Rab için koşalım. Rab için emek verelim. Rab için hayatta varlığımızı sürdürmeye gayret edelim değerli kardeşler. Onun için Rabbimizin o kusursuz kanı sadece buna çözüm getirebilirdi. O açıdan Habercilerin İşleri 4. bölüm 12. ayet. Habercilerin İşleri 4.12 bizim kızın da evlenirken seçtikleri ayet buydu. 4.12. Bakın ne diyor? Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur diyor. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış bizi kurtarabilecek başka bir at yoktur diyor. Görebiliyor musunuz? Bu yeryüzünde kurtuluşu sağlayabilecek, bize verebilecek başka hiçbir kurban yok. Tek kurban Mesih İsa. Tek kan onun kusursuz kanı. Onun kusursuz kanı kurtuluş için yeterlidir. Hamdolsun. Başka kurbana gerek yok. Ve kişinin bunu imanla kabul etmesi yetiyor. Evet, tüm canlar için geçerli bu kurtuluş. Ama bu kurtuluştan yararlanabilmenin ön koşulu da imanla onu kabul etmektir. Yani evet deyip o kurtuluşu almaktır ve onun aracılığıyla yeniden doğmaktır. Onun için burada otururken söyledim. Bilmek, İsa'yı çok iyi bir insan olarak bilebilirsin ama yeterli değil. Bakın, pratik olarak aklıma geldi, onu söyleyeyim size. Evinizde kaç tane sabun var? Bak böyle yapıyor Ayşe. Bak ben mesela 1, 2, 3, 4 tane sabun zaten durumu açılmış vaziyette. Ama açılmamışa bakarsan bir 10 tane sabun var rahat evde. Şimdi o sabunları alıp elime yıkamazsam, kullanmazsam o sabunu elimdeki kir gider mi? O sabunun evde olmasının bir faydası var mı? Yok. O sabunun orada lavabonun başında durmasının bir anlamı var mı? Yok. Ama o sabunu ben alıp kullanırsam işte o zaman o pislik benim elimden çekip gidecektir. Eğer iman ettiğimi söylüyorsam, Rabbin ardından gittiğimi söylüyorsam ama yerimde duruyorsam, itaat etmiyorsam, öğrendiklerimi hayatıma sokmuyorsam, uygulama içerisinde değilsem o zaman öğrendiklerimin bana hiçbir faydası yok. Bu kadar açık bir şekilde söylüyorum. Sabunun kullanılması gerektiği gibi aynı şekilde bizler de öğrendiklerimizi hayata, yaşam içerisinde sokmamız kesinlikle gerekiyor sevgili kardeşler. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Rab gerekli olan desteği bize veriyor hamdolsun. Ama bizler yine de günahımızdan dolayı kusursuzluğa erişmemiz mümkün değil. Bu içinde yaşadığımız dünyada. Tanrı çocukları kusursuz olmuş olsaydı eğer, ben hiç sanmıyorum ki Yuhanna bu mektubu burada ele almazdı. Eğer biz kusursuz varlıklar olsaydık İsa'nın da gelmesine gerek yoktu zaten. Ve Yuhanna da bu mektubu burada kaleme almazdı. Samuel'de ne diyor değerli kardeşler? Öyle hatırlıyorum. Diyor ki insan ne ki? Onu anasın. İnsan ne? Diyor ki yere dökülüp toplanamayan su gibidir diyor. Onun için değerli kardeşler lütfen yalvarırım size bir hiç olduğumuzu görelim. Bütün her şey Tanrı'nın inayetidir. Sahip olduğumuz her şey. Eğer biz bu elde ettiğimiz hayatı sürdürebiliyorsak yine Tanrı'nın sayesinde sürdürebiliyoruz. Benim ne kadar güçlü olduğumdan, ne kadar da büyük bir iman olduğumdan dolayı değil. Mesih'in inayetinden dolayı ben bu hayatı sürdürebiliyorum. Onun için kiminle ilişki içerisinde olduğumuzu bilelim. Bakın. Tekrar söylüyorum yavaş bir şekilde. Kiminle ilişki içerisinde olduğunuzu iyice bilin. Sıradan Ahmet Mehmet'le ilişkide değilsiniz. Sokaktaki bir felsefeciyle de ilişki, Sokrates'le de ilişki içerisinde değilsiniz. Diri olan Tanrı'yla ilişki içerisindesiniz. Diri olan Tanrı'yla, göksel babayla ilişki içerisindesiniz sevgili kardeşler. Bunu lütfen aklınıza, yüreğinize iyice oturtun. Onun için bunu kavradıysanız eğer, evet benim ilişkim baba ile, Rabbim İsa Mesih aracılığıyla baba ile, benim ilişkim bu dediğim zaman, o zaman nasıl ben değerli kardeşler günah içerisinde hiçbir şey yokmuş gibi devam edebilirim günaha? Mümkün değil. Benim devam etmem mümkün değil değerli kardeşler. Onun için kaybolan oğul bunun en güzel örneği. Kaybolan oğul geriye döndü. Günahını gördü ve baba da onu bağışladı ve onu onurlandırdı sevgili kardeşler. Düşünebiliyor musunuz? Bakın geçen hafta da söyledim. Oğul tekrar domuz ağlına gitti mi? Hayır. Bakın değerli kardeşler ben size şunu söyleyeyim. Bizler iman etmeden önce birer domuzduk. Öyle düşünün. Yani pislik içerisinde yaşamayı seven. Bak çok güzel bir şey söyledi aşağıda. Kısa bir konuşma yaptık İbrahim'le beraber. Ben dedim ki ya bazen işte öyle oluyor ki bizim Ali kardeş örnek vermişti. Birileri onlarca kilometre giderekten Arif Sağ'ın konserine gidebiliyor. Ama pazar günü 10 kilometrelik 20 kilometrelik yer olan kiliseye gelmekte zorlanıyorlar demişti. Aslında şey dedi ki İbrahim ya haklısın dedi. Ben dedi 80 kilometre 90 kilometre diskoya giderdim dedi eskiden. Düşün değerli kardeşler. 80-90 kilometre disko. Ama iman ettiğinde hamdolsun farklı oldu ayrı bir şey. Ama değerli kardeşler bakın. Bizi eğer kiliseye bir şey çekiyorsa ne çeksin biliyor musunuz? Babayla olan ilişkiniz çeksin. Yani benim babayla diri Tanrı'yla ilişkim var. Ben babamın evine gidiyorum. Onun sözlerini işitmeye gidiyorum. Kardeşlerimle birlikte olmaya gidiyorum. Değmez mi? Bakın siz domuzdan karakter değişti. Ne oldu? Kuzu oldunuz. Tanrı'nın kuzusuyuz doğru mu İbrahim? Şimdi alın kuzuyu getirin domuz ağlına bağlayın. Bağlayamazsınız. Çünkü onun içgüdüsü pisliği sevmez. Ama domuz yıkayın, paklayın, kurdele bağlayın. Bırakın domuz yine gider pisliğe. Dalar, çamura batar gider. Ama kuzu değil. Kuzuyu ne yapsanız yapın pisliğe bulanmaz, pislikte kalmaz. Tanrı çocuğu da günaha düşer ama günah içerisinde yaşama devam etmez. Devam edemez. Karakterinden dolayı, kişiliğinden dolayı değerli kardeşler. Onun için kesinlikle bazılarının ifade ettiği gibi kusursuz bir hayat bize vermedi. Yani kurtulduk ayrı bir olay. Ama dünyada yaşadığımız için açıkça ifade etmem gerekirse dünyada yaşadığımız için kesinlikle ve kesinlikle kusursuzluğa erişmedik. Mükemmelliğe erişmedik. Ama dikkat edin mükemmelliğe giden kusursuzluğa giden bir yoldayız. Yani İsa'nın yanına gittiğimizde, ulaştığımızda kusursuz olacağız. Ama şimdi kusurluyuz, günahlıyız. Ama o süreçten geçiyoruz ve o süreci ne zaman tamamlayacağız? Rabbin yanında tamamlayacağız. Belki iki ayetle noktalamak istiyorum. O kadar derin ki değerli kardeşler. Bakın, Romalılara yazılan mektupta Paulus ne kadar harika bir şekilde bu gerçeği, yani mükemmel olmadığımızı, bu dünyada yaşadığımız sürece mükemmel olmadığımızı açıklayan çok güzel bir ifade. Hepinizin bildiği bir ayet. Fazla olmasın diye ezberlemenizi söylemeyeceğim. Ama Yuhanna 1.9'u, 1. Yuhanna 1.9'u ezberleyeceksiniz. Tamam mı? Ama bakın ne diyor? Romalılar mektubu 7. bölüm. Romalılar 7, ayet 18'de bakın ne diyor? İçimde, yani diyor benliğimde, iyi bir şey bulunmadığını biliyorum diyor. O kadar emin ki Paulus. Yani iyi bir şey yok yüreğimde. İyi olan bir şey yok. Benden kaynaklanan bir şey yok. Değerli kardeşler. Övünecek hiçbir şeyimiz yok. Tekrar söylüyorum. Övünecek nokta kadar bir şeyimiz yok. Ama ne diyor bakın. İçimde iyiyi yapmaya istek var. Hepimizde var. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama bakın ne diyor? Güç yok, güç. Neden güç yok? Günahlı olduğumuzdan dolayı. Bizim farkımız sadece kurtulmuş günahkarlarız. Biz yine günahlıyız. Ama kurtulmuş günahlı. O kadar. Fark bu. Gücümüz yok değerli kardeşler. O zaman durum buysa, o zaman durum sonuç buysa, bana göre biz kendimize bir kez bakıyorsak, 100 kez Rab'be daha çok bakmamız gerekiyor. Kendimizle bir kez ilgileniyorsak 10 kez, 20 kez, 30 kez Rab ile ilgilenmemiz, ona bakmamız gerekiyor. Onun için şunun altını önemli bir kez daha çiziyorum değerli kardeşler. Tanrı bize, yani bizim önümüze günahsız bir yaşam şartı koymuyor. Tekrar çiziyorum altını. Tanrı bizim önümüze günahsız bir yaşam şartı koymuyor. Dünyada yaşıyor olduğumuz için. Ama Tanrı'nın bizden beklentisi şu. Hiçbir şey yokmuş gibi günah içerisinde yaşamamızı da istemiyor. Anlatabiliyor muyum? Kusursuz bir hayat kuralını koymuyor önümüze. Çünkü kusurluyuz. Ama günah işlememe yönünde hedefimizin, amacımızın günah işlememe yönünde olması gerektiğinin altını önemli çiziyor değerli kardeşler. Geçen hafta da vurguladığım gibi, onun için bu ayeti ezberleyecektiniz. Sami de kullandı. Ben yine o ayeti tekrar kullanacağım değerli kardeşler. Süleyman'ın meseleleri son ayet 28-13. Günahını gizleyen başarılı olmaz. İtiraf edip bırakansa merhamet bulur. Demek ki itiraf etmek çok önemli. Açıkça günahımızı Tanrı'nın önünde söylemek çok önemli. Ama bırakmak, dikkat edin. Günahımızı terk etmek ne yapıyor? Sağlıklı bir şekilde büyüme imkanı sağlıyor bize. Amin. İtiraf etmek önemlidir. Ama bırakmak, terk etmek bizim Tanrı ile olan, Baba ile olan ilişkimizi yeniden canlanmasını, kurulmasını sağlıyor. Sağlıklı bir şekilde yürüyüşümüze devam etmek istiyorsak, tekrar söylüyorum, Rab Tanrı günah karşısında dik durmamızı, günaha fırsat vermememizi ve günah işlememe yönünde çaba harcamamızı bizden bekliyor. Hayatımızı bu şekilde sürdürmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Onun için yüreklerimize bakalım. Konuyu zaten bitirmek mümkün değil ama 5'te bitirmemiz gerekiyor. O açıdan yüreklerimize bakalım. Hangi oranda evet bizler kiminle ilişki içerisinde olduğumuzu biliyoruz. O bilinçteyiz. Evet, kutsal bir babayla ilişki içerisindeyiz. Aslında biliyor musunuz? Ben düşündüm, şimdi aklıma geldi ya. Aslında ben babayla ilişkim varsa, kutsal bir tanrıyla ilişkim varsa, o zaman ben günahtan tiksinmem gerekiyor aslında. Midem bulanması gerekiyor. Günah çekici, güzel. Ama bir süre bize haz veriyor, tat veriyor. Ama devamlı değil. Değerli kardeşler, gelin günaha sırtımızı çevirelim. Tiksinelim. Midemiz bulansın günaha karşı. Ama Rabbe de sımsıkı sarılalım. Değer. O Rabbe değer. Evet. Sami her zamanki gibi duayla kapatır toplantımızı. Ama gerçekten içinizden ya da dıştan nasıl isterseniz gerçekten açıkça itiraf edebilirsiniz. Ya Rab, günahtan dolayı güçsüzüm, çaresizim. Rab, teşekkür ederim ki sen benim için acımasız çarmıhta hayatını feda ettin. Rab, buna layık olmak istiyorum. Bunu önümde tutmak istiyorum. Ve bu gerçeğe bağlı kalarak, bu gerçeğe sadık kalarak hayatımı sürdürmek, adımlarımı bu yönde atmak istiyorum. Yardım et bana ya Rab. Destek ol bana. Kendi başıma bu hayatı yaşamayacağımı biliyorum. Biliyorum ki ancak seninle mümkün. Kutsal ruhun aracılığıyla mümkün bu. Yardım et.